Gülün Adı, Umberto Eco, 4. Ayrım. 1. Gün. Tan Sökümü. Manastırın eteklerine varıyoruz. William çabuk kavrama yeteneğini kanıtlıyor. Kasım sonlarında güzel bir sabahtı. Gece boyunca az kar yağmıştı. Ama toprak 3 parmak kalınlığını aşmayan soğuk bir örtüyle örtülmüştü. Karanlıkta, alacakaranlık duasının hemen ardından, vadideki bir köyde ayini dinlemiştik. Sonra güneş doğunca dağlara doğru yola koyulduk. Dağın çevresinden dolanan dik keçi yolunu güçlükle tırmanırken manastırı gördüm. Şaşırdım. Manastırı dört bir yandan kuşatan, tüm Hristiyan dünyasında görülenlere benzeyen duvarlar değildi beni şaşırtan. Sonradan Aedificum olduğunu öğrendiğim yığındı. Dipnot. Aedificum, Latince yapı demektir. Daha dar anlamda ise kamu yapıları, ana bina. Burada manastırın yapılar bütünü içinde yer alan Aedificum'un birinci katında mutfak ve yemekhane, onun üstündeki iki katta da yazı salonu ile kitaplık bulunmaktadır. Uzaktan bir dörtgen gibi görünen sekizgen bir yapıydı bu. Kutsal kentin sağlamlığını, içine işlemezliğini gösteren kusursuz bir biçim. Güney duvarları manastırın bulunduğu düzlükte yükseliyor, kuzey duvarları ise dimdik üstünde yer aldıkları dağın kıvrımlarının içinden çıkıyormuş gibiydi. Aşağıdan bakıldığında belli noktalarda kayalık, rengi ve dokusu değişmeksizin gökyüzüne doğru uzuyormuş ve bir noktada burç ve kuleye dönüşüyormuş gibi görünüyordu diyebilirim. Yeryüzüyle gökyüzünü yakından tanıyan devlerin işiydi bu. Üç sıra pencere, yüksekliğinin üçlü uyumunu dile getiriyordu. Öyle ki yerde dörtgen gibi görünen gökte tinsel bir üçgen oluyordu. Yaklaşınca dörtgen biçimin köşelerinin her birinden beş kenara dışarıdan görülen yedigen birer kule oluştuğunu gördük. Yani dışarıdan beşgen gibi görünen daha küçük dört yedigeni üreten büyük sekizgenin sekiz kenarının dördü görülüyordu. Böylece her biri ince bir tinsel anlamı açıklayan bunca kutsal sayının beğeniye değer uyumunu kim olsa görebilirdi. 8, her dörtgenin mükemmellik sayısı, 4, İncillerin sayısı, 5, dünyanın bölgelerinin sayısı, 7, kutsal ruhun kayralarının sayısı. Kitlesi ve biçimiyle Aedificum, İtalya Yarımadası'nın güneyinde, daha sonra gördüğüm Castel Ursino ya da Castel del Monte'yi andırıyordu. Ama ulaşılmaz konumundan ötürü onlardan daha saygın görünüyor, yavaş yavaş yaklaşan yolcuda korku uyandırıyordu. Çok berrak bir kış sabahıydı. Yapıyı ilk kez fırtınalı günlerdeki görünümüyle görme işim şans oldu. Gene de insanda sevinçli duygular uyandırdığını söyleyemeyeceğim. Korku ve gizli bir tedirginlik yarattı bende. Tanrı bilir bunlar benim olgunlaşmamış ruhumun yarattığı hortlaklar değildi. Devlerin işe koyuldukları gün ve rahiplerin aldanmış listelerinin yapıyı, kutsal sözcüğün korunmasına, adama yürekliliğini göstermelerinden önce taşa kazınmış kuşku götürmez belirtileri doğru olarak yorumluyordum. Küçük katırlarımız ana yolun iki yan yol oluşturarak üçe ayrıldığı dağın son dönemecini de kıvrılınca, üstadım bir süre çevresine bakınmak için durdu. Yolun iki yanına, yola, bir dizi yaz-kış yeşil çamın bir ara kardan bembeyaz doğal bir çatı oluşturduğu yolun üst kısmına baktı. Zengin bir manastır dedi. Başrahip gösterişli törenlerden hoşlanıyor olmalı. Onun beklenmedik açıklamalarını işitmeye alışkın olduğumdan soru sormadım. Bunun bir nedeni de yolun biraz ilerisinde bazı sesler işitmemiz ve bundan sonraki dönemeçte kaynaşan bir rahip ve hizmetçi kalabalığının belirmesiydi. İşlerinden biri bizi görünce büyük bir iştenlikle bize doğru geldi. "Hoş geldiniz efendim," dedi. "Kim olduğunuzu tahmin edebilirsem şaşmayın. Çünkü ziyaretinizden haberimiz var. Ben manastırın kilerci başısı Varaginelli Remigo'yum. Eğer siz de sandığım gibi Baskervillalı William birader iseniz başrahibe haber vermeli." "Sen," yanındakilerin birine buyurdu. "Yukarı çık, onlara ziyaretçimizin surlardan girmek üzere olduğunu bildir." "Teşekkür ederim kilerci başı, birader," diye yanıtladım üstadım iştenlikle. "Beni karşılamak için araştırmanıza ara verdiğinizden dolayı nezaketinizi daha çok takdir ediyorum. Ama tasalanmayın. At buradan geçip sağdaki yola saptı. Çok uzağa gidemez. Çünkü saman yığınına varınca durmak zorunda kalacak. O dik yamaca atılmayacak kadar zeki. Ne zaman gördünüz onu diye sordu kilercibaşı. Onu hiç görmedik değil mi Atso? Dedi William eğlenircesine bana doğru dönerek. Ama eğer Brunellus'lu arıyorsanız hayvan ancak dediğim yerde olabilir. Kilercibaşı duraksadı. William'a sonra yola baktı. Sonunda Brunellus mu? Nereden bildiniz diye sordu. Hadi hadi dedi William. Brunellus'u aradığınız açık. Baş rahibin sevgili atını, ahırınızın en iyi 4 nal koşan atı. 5 kadem yüksekliğinde donu kara, gür kuyruklu, küçük, yuvarlak toynaklı ama 4 nalı oldukça iyi, başı küçük, kulakları sivri, gözleri kocaman. Sağa doğru gitti diyorum size. Ama siz gene de çabuk olun. Kilercibaşı bir an duraksadı, sonra adamlarına işaret etti ve katırlarımız yeniden yokuşu tırmanmaya koyulurken sağdaki yol boyunca koştu. İçimi bir merak kemiriyordu. William'a soru sormak üzereydim ama o beklememi işaret etti bana. Gerçekten de birkaç dakika sonra sevinç çığlıkları işittik. Rahipler ve hizmetçiler atı yularından çekerek yolun dönemecinde belirdiler. Hepsi de biraz şaşkınlıkla bakarak yanımızdan geçip önümüz sıra manastıra doğru yürüdü. Sanırım William, onların olanları anlatmalarını olanak vermek için bineğinin adımlarını yavaşlattı. Her bakımdan çok yüce erdemleri olan üstadımın kavrayışının çabukluğunu göstermek söz konusu olduğunda boş gurura kapıldığını anlamıştım. İnce bir diplomat olarak yeteneklerini değerlendirdiğim için de hedefine bilge bir adam olmanın sağlam ününün öncülüğünde varmak istediğini anladım. Şimdi söyleyin dedim, sonunda kendimi tutamayarak. Nasıl bildiniz? Benim iyi Atsom dedi üstadım. Yolculuğumuz boyunca dünyanın tıpkı kocaman bir kitap gibi bizimle konuşurken kullandığı belirtileri tanımayı öğretiyorum sana. Alanus de Insulus diyor ki, dünyadaki tüm yaratıklar kitap ve resim gibi, aynadaki gibidir bizim için. Tanrı'nın yaratıkları aracılığıyla ölümsüz yaşamdan bize söz ettiği sonsuz simgeler alayını düşünüyordu. Ama evren, Alanus'un sandığından daha konuşkandır. Yalnızca en çok şeylerden değil, o zaman bunu hep üstü kapalı bir biçimde yapar, daha yakındaki şeylerden de söz eder. Hem de çok açık seçik olarak. Sana bilmen gereken şeyleri yinelemekten neredeyse utanç duyuyorum. Kavşakta daha yeni yağmış karda solumuzdaki yola doğru yönelmiş bir atın toynak izleri çok açık seçik görülüyordu. Düzgün aralıklı olan bu izler toynakların küçük ve yuvarlak olduğunu ve atın düzenli bir 4 nal gittiğini anlatıyordu. Böylece atın cinsini ve damarına basılmış bir hayvan gibi delice koşmadığını çıkardım. Çamların doğal bir dam oluşturdukları noktada 1,5 metre yüksekliğinde taze kopmuş sürgünler vardı. Hayvanın sağındaki yola sapmak için güzel kuyruğunu savurarak hışımla dönmüş olması gereken yerde dikenli çalılar arasında hala uzun at kılları duruyordu. Son olarak o yolun saman yığınına gittiğini bilmediğini söyleyemezsin. Çünkü aşağı dönemeçten çıkarken büyük güney kulesinin altında artıkların yerden aşağı dökülerek karı lekelediğini gördük. 3 yol ağzının durumundan anlaşıldığına göre yol ancak bu yöne gidebilirdi. Doğru dedim. Ama küçük baş, sivri kulaklar, iri gözler, bunların böyle olup olmadıklarını bilmiyorum. Ama rahiplerin buna inandıklarına dair hiç kuşku yok. Sevilli Isidorus bir atın güzel olması için başının küçük, derisinin gergin, kulaklarının kısa ve sivri, gözlerinin iri, burun kanatlarının geniş, boynunun dik, yelesinin ve kuyruğunun gür, toynaklarının sağlam ve yuvarlak olması gerektiğini söyler. Eğer oradan geçtiğini çıkardığım at, ahırdaki atlarının gerçekten en iyisi olmasaydı, onu aramak için yalnızca seyislerin değil, kilercinin de seferber olmasını açıklayamazdım. Dahası, bir atı güzel bulan bir rahip, doğal biçimi ne olursa olsun ona ancak yetkili kişilerin betimledikleri gibi görür. Burada bana doğru bakıp kurnaz kurnaz gülümsedi. Bu kişi bilgin bir Benedik'ten olursa. Peki dedim. Brunellus nereden çıktı? Kutsal ruh sana akıl ihsan etsin oğlum diye bağırdı üstadım. Başka ne olabilirdi ki? Şimdi Paris'te rektör olmak üzere olan Büyük Buridan bile güzel bir attan söz etmesi gerektiğinde Bundan daha doğal bir ad bulamadı. Üstadım böyleydi işte. Yalnızca doğanın kitabını okumayı bilmekle kalmıyordu. Rahiplerin kutsal kitapları nasıl okuduklarını ve o kitaplar aracılığıyla nasıl düşündüklerini de biliyordu. Göreceğimiz gibi ilerideki günlerde ona yararlı olacak bir yetenek. Üstelik açıklaması o noktada bana öylesine açık seçik göründü ki, bunu kendi kendime keşfedemeyişimden doğan küçülmüşlüğümü, yalnızca bu buluşu paylaşmaktan duyduğum gurur yeniyor, kavrayışımdan ötürü neredeyse kendi kendimi kutluyordum. Gerçeğin gücü öyledir. Tıpkı iyilik gibi kendiliğinden yayılır. Bana bu güzel açıklama bağışlandığı için Efendimiz İsa Mesih'in kutsal adına övgüler olsun. Ama yolundan sapma, ey öyküm. Çünkü yaşlanmakta olan bu rahip ayrıntılar üstünde gereğinden çok oyalanıyor. Manastırın büyük kapısına vardığımızı, baş rahibin yanında içi su dolu altın bir çanak tutan iki çömezle birlikte eşikte durduğunu anlat. Binek hayvanlarımızdan inince kilerci benimle ilgilenirken, baş rahibin nasıl William'ın ellerini yıkadığını, sonra onu kucaklayıp ağzından öperek kutsal bir karşılama yaptığını anlat. Teşekkür ederim abone, dedi William. Zat ailelerinin ünü dağlara aşan manastırına ayak basmak benim için büyük bir sevinçtir. Efendimiz İsa adına bir hacı olarak geliyorum. Siz de beni böyle olduğum için onurlandırdınız. Ama şimdi size sunacağım mektubun açıklayacağı gibi aynı zamanda yeryüzündeki Efendimiz adına da geliyorum buraya. Onun adına da beni iyi karşıladığınız için size teşekkür ediyorum. Başrahip imparatorluk damgasını taşıyan mektubu aldı ve William'ın girişinden önce rahip kardeşlerinden başka mektuplar aldığı yanıtını verdi. Bir Benedikten rahibini hazırlıksız yakalamak kolay değil dedim kendi kendime övünçle. Sonra seyisler binek hayvanlarımızı alıp götürürken kilerciye bize odalarımızı göstermesini söyledi. Başrahip bunun ardından dinlendikten sonra bizi ziyaret etmeyi umduğunu söyledi. Böylece manastır yapılarının yumuşak bir iç bükey yüzey ya da sivri tepenin içinde daha doğruğunu kesen az eğimli düzlüğün dört bir yanına yayıldıkları büyük avluya girdik. Manastırın konumuna ilişkin olarak ileride birkaç kez daha ayrıntılı bilgi verme olanağı bulacağım. Dış duvarlardaki tek açıklık olan kapıdan sonra iki yanına ağaçlar sıralanmış bir yol manastır kilisesine gidiyordu. Yolun solunda sebze bahçeleriyle kaplı geniş bir alan ve daha sonra öğrendiğime göre iki yapının hamam ve hastane ile kurutulmuş bitkilerin saklandığı yapının çevresinde duvarların kıvrımını izleyen botanik bahçesi uzanıyordu. Geride kilisenin solunda mezarlarla kaplanmış alanla kiliseden ayrılan Aedificum yükseliyordu. Kilisenin kuzey kapısı Aedificum'un güney kulesine bakıyor, Aedificum'un batı kulesi önden manastıra gelen ziyaretçilerin gözüne çarpıyordu. Sonra solda yapı duvarlarla birleşiyor, kuleleriyle uçuruma doğru sarkıyordu. Yandan görünen kuzey kulesiyle uçurumun üstünden dışarı fırlıyordu. Kilisenin sağında ve hemen arkasında bazı yapılar yer alıyordu. Dehlizin çevresinde yapılar vardı. Yatakhane kuşkusuz başrahibin evi ve bizim gitmekte olduğumuz hacılar konuk evi. Güzel bir çiçek bahçesini geçtikten sonra oraya ulaştık. Sağda geniş bir alanın ötesinde, güney duvarları boyunca ve kilisenin arkasında doğuya doğru uzanan bir dizi çiftlik, ahırlar, değirmenler, yağhaneler, ambarlar, mahzenler ve bana çömezlerin evi gibi görünen yapı. Belli belirsiz dalgalı arazinin düzgünlüğü, eski çağlarda bu kutsal yapıyı yapanlara, yönlendirme ilkelerine, Honorius Augustodonus'un ya da Gullima Durant'ın isteyebileceklerinden daha iyi uyuma olanağı sağlamıştı. Günün o saatinde güneşin durumuna bakarak ana kilise kapısının tam batıya açıldığının, böylece koro yeriyle sunağın doğuya baktıklarının ayrımına vardım. Güneş, sabah doğarken yatakhanelerdeki rahiplerle ahırlardaki hayvanları doğrudan uyandırabiliyordu. Daha sonra sırasıyla Saint-Gallu, Cluny'yi, Fontane'yi ve belki daha büyük ama daha az orantılı olan başka manastırları gördüm. Ama bundan daha güzel ve daha iyi yönlendirilmiş başka bir manastır görmedim hiç. Ötekilerin tersine bu Aedificum olağan dışı büyüklüğüyle dikkati çekiyordu. Ben usta bir duvarcının deneyimine sahip değilim. Ama bu yapının onu kuşatan yapılardan çok daha eski olduğunu hemen anladım. Belki de başlangıçta başka nedenlerle yapılmıştı da, daha sonra büyük yapının yönlendirilmesi kiliseninkine, kiliseninki de onunkine uyacak bir biçimde manastırın yapılar bütünü onun çevresinde kurulmuştu. Çünkü mimarlık tüm sanatlar arasında tüm organlarının kusursuzluğunun ve oranın üstünde ışıldadığı büyük bir hayvana andırması bakımından eskilerin kozmos yani şatafatlı dedikleri evrenin düzenini sağladığı uyumda yaratmaya, çok cesurca yaratmaya çalışan sanattır. Augustinus'un dediği gibi tüm nesnelerin sayı, ağırlık ve ölçülerini belirlemiş olan yaratıcımıza övgüler olsun. Birinci gün, sabah. William başrahiple öğretici bir konuşma yapıyor. Kilerci Tıknaz, görünüşte kaba saba ama neşeli, saçlara ağarmış ama hala güçlü, ufak tefek ama çevik bir adamdı. Hacılar konuk evindeki hücrelerimize götürdü bizi. Ya da daha doğrusu, üstadıma ayrılan hücreye. Bir çömez olmakla birlikte konukları olduğum, bu nedenle de her türlü saygının gösterilmesi gerektiği için ertesi güne dek benim için de bir hücre boşaltılacağına söz verdi. O gece hücrenin duvarındaki, içine güzel taze saman doldurtarak hazırlattığı uzun ve geniş bir nişte uyuyabilecektim. Sonra rahipler bize şarap, peynir, zeytin, ekmek ve iyi cins kuru üzüm getirdiler ve bize bir şeyler yiyelim diye bıraktılar. Büyük bir zevkle yiyip içtik. Üstadım Benediktenlerin katı alışkanlıklarını paylaşmıyor, yemeğini sessizce yemekten hoşlanmıyordu. Hem her zaman öylesine güzel ve akıllıca şeylerden söz ederdi ki, sanki bir rahip bize ermişlerin yaşamlarını okuyormuş gibi olurdu. O gün ona at konusunda daha çok soru sormaktan kendimi alamadım. Ama dedim, kardaki izleri ve dalların tanıklığını yorumladığınız zaman Brunellus'u tanımıyordunuz. Bir anlamda o izler tüm atlardan ya da en azından o cins atların tümünden söz ediyordu. Öyleyse doğa kitabının birçok seçkin tanrı bilimcinin bize öğrettiği gibi yalnızca özlerden söz ettiğini söylememiz gerekmez mi? Tümüyle değil sevgili Atso diye yanıtladı üstadım. Bu tür bir iz diyelim ki bana atı zihindeki sözcük olarak anlatıyordu ve o ize nerede rastlarsam rastlayayım bana hep aynı şeyi anlatacaktı. Ama o yerde ve günün o saatinde gördüğümüz tüm olası atlar içinden en az birisinin oradan geçmiş olduğunu anlatıyordu bana. Böylece kendimi at kavramının algılanmasıyla tekil bir atın bilgisi arasında buldum. Her ne olursa olsun evrensel at üstüne bilgim bana bu izler tarafından verilmişti. Bu izlerse tekildi. Bir şeyi uzaktan görüp de ne olduğunu anlamazsan onu belli bir boyutu olan bir cisim olarak tanımlamakla yetinirsin. Daha yakına gelince o zaman onu bir hayvan olarak betimlersin. Henüz onun bir at mı yoksa bir eşek mi olduğunu bilmesen de. En sonunda daha da yakınına gelince onun Brunellus mu yoksa Niger mi olduğunu henüz bilmesen bile bir at olduğunu söyleyebilirsin. Ancak doğru uzaklıktan onun Brunellus olduğunu ya da adını ne koyarsan koy onun başka bir at değil o at olduğunu görebilirsin. Bu da tam bilgidir. Tekil olanın bilgisi. Böylece bir saat önce tüm atları beklemeye hazırdım. Ama zekamın enginliğinden değil, sezgimin kıtlığından. Zekamın açlığı ancak rahiplerin yularından çekip getirdikleri tek atı gördüğüm zaman giderildi. Ancak o zaman daha önceki uslamlamanın beni gerçeğe yaklaştırmış olduğunu gerçekten anladım. Böylece henüz görmediğim bir atı tasarlamak için kullandığım kavramlar salt imlerdi. Tıpkı kardaki toynak izlerinin at kavramının işaretleri oluşu gibi. İmler ve imlerin imleri yalnız nesnelerden yoksun olduğumuz zaman kullanılır. Başka zamanlarda onun evrensel kavramlardan büyük bir kuşkuculukla, bireysel nesnelerdense büyük bir saygıyla söz ettiğini işitmiştim. Sonradan bu eğilimin onun hem Britanyalı hem de Fransisken oluşundan ileri geldiğini düşündüm. Ama o gün Tanrı bilimsel tartışmalara girecek gücüm yoktu. Bu nedenle de bana ayrılan yere kıvrıldım. Bir battaniyeye sarındım ve derin bir uykuya daldım. İçeriye birisi girecek olsa beni bir çıkın sanabilirdi. Üçüncü saate doğru William'ı ziyarete gelen başrahibin de öyle sandığı kesindi. Böylece dikkati çekmeden onların ilk konuşmalarını dinledim. İçimde kötülük olmaksızın yaptım bunu. Çünkü kendimi birdenbire ziyaretçiye göstermek Saklanmaktan daha büyük bir kabalık olacaktı. Ben de alçak gönüllülükle saklandım. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 55, devamı beşinci ayrımda.